أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun kıymetli İsra FM dinleyicileri. Allah Resulü'nün siretini anlattığımız bir başka programda Allah Resulü'nün Mekke'de geride bıraktığı işkence, hakaret, alay dolu 10 senenin arkasından yeni bir dönemin başlangıcı olarak Taif'e yapmış olduğu yolculuktan itibaren tekrar anlatmaya devam edeceğiz. Yalnız Allah Resulü'nün Taif'e yapmış olduğu yolculuğa geçmeden önce önceki dönemlerle irtibatını kurmamız gereken bir olaydan daha söz etmek istiyorum. Önceki derslerimizde anlattığımız gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 10. yılında çok çetin olaylarla karşılaşıyordu. Bunlar Hazreti Hatice'nin vefatı, Ebu Talib'in vefatı ve bu iki vefatın bir sene içerisinde olması hasebiyle o seneye hüzün senesi, üzüntü senesi adının verilmesi. İşte Allah Resulü'nün böyle bir ortamda Hazreti Hatice'den ve kendisini himaye eden amcası Ebu Talip'ten yoksun oldu böyle bir dönemde elbette başka çareler aramaya başlayacaktı. Hazreti Hatice'nin yerini dolduracak bir eş bulması gerekiyordu. Yine himayeci olarak Ebu Talib'in vefatından sonra, ölümünden sonra Ebu Talib'in yerini dolduracak bir himayecinin, bir yardımcının bulunması gerekiyordu. Tabii Hazreti Hatice'nin yerini dolduracak bir şahıs ya da Ebu Talib'in yerini dolduracak bir şahıs elbette sırf Peygamber Efendimiz'in kendi şahsi çıkarları için değildi amaç. Amaç yine bu davanın, yine İslami tebliğin vahiy doğrultusunda sürüp gitmesiydi amaç. Ve bu noktada da Allah Resulü Ebu Talib'in ya da Hatice'nin yerini doldurmak için teşebbüslerde bulunuyordu. Taif'e geçmeden önce Allah Resulü'nün hayatında önemli bir dönüm noktası olarak telakki ettiğimiz, hatta o günden bugüne kadar İslam ümmeti arasında birçok görüş farklılıklarına neden olan, üzerinde bir hayli tartışılıp konuşulan bir olaya da temas etmeden geçmeyeceğim. Bu olay Allah Resulü'nün Hazreti Hatice'nin vefatından sonra Hazreti Ayşe ile evliliği konusu. Yalnız hemen şunu da söyleyelim. Allah Resulü Hatice'nin vefatından sonra evdeki ev işlerinin evirip çevrilmesi konusunda kendisine yardımcı olmak üzere Sevde ile evlenir. Dul kalan, kocası ölmüş olan ve bir hayli de yaşlı olan Sevde ile Peygamber Efendimiz evlenir Hazreti Hatice'den sonra. Tabii Hatice'nin hayatta olduğu süre içerisinde Allah Resulü'nün başka bir evliliğine şahit olmuyoruz. Hatice'nin vefatından sonra Sevde ile evlenir. Evlilikteki amaç evdeki işlerin idare edilmesi, düzene sokulması idi. İşte Sevde gibi yaşlı bir kadınla yaptığı evlilikten sonra Allah Resulü'nün başka bir evliliği olan Ayşe ile evliliği gerçekleşiyor. Bu evlilik gerçekten hala üzerinde tartışılan, konuşulan bir evlilik. Bunun mahiyetini şöylece özetleyecek olursak, bazı rivayetler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe ile evliliğinin vahye dayandığını, yani Allah'ın onaylamasıyla gerçekleşen bir evlilik olduğunu bize öğretmektedir. Hadis zatında Hazreti Ayşe'nin Allah'ın vahyi doğrultusunda Peygamber Efendimizle evliliği her ne kadar belli rivayetlere dayanıyorsa da işin daha da önemli noktası Allah Resulü'nün Hazreti Ayşe ile evlendikten sonra Allah tarafından bunun yanlış olduğuna dair en ufak bir belirtinin, uyarının, ikazın olmayışı. Bu gerçekten önemli. Yani Allah Resulü'nün Hazreti Ayşe ile o ortamda, o yaşına rağmen ve o günkü şartlar içerisinde evliliğini Allah eğer onaylamamış olsaydı, Allah kabul etmemiş olsaydı ya da ilahi kanunlara aykırı ters düşmüş olsaydı, elbette Allah peygamberini düzeltirdi, onun yapmış olduğu bu hatayı düzeltecekti. Ama böyle bir şey İslam tarihinde ya da ne Kur'an'da ne de peygamberin sünnetinde rastlamamız mümkün değil. Dolayısıyla Hazreti Ayşe'nin evliliğinin özellikle problem konusu edilmesi, tabii ki bunu problem yapan Müslümanlar değil elbette. İslam düşmanları ya da İslam'a şüphe sokmaya çalışan ya da Müslümanların kafasını kurcalamaya çalışan insanların sokmuş olduğu bir fitne elbette. Genelde üzerinde dolaşıp durdukları şey, Hazreti Ayşe'nin o küçük yaşına rağmen Allah Resulü ile evlenmiş olması. Yani peygamberin 50 yaşını geçmiş olduğu bir durumda, Hazreti Ayşe'nin de 9 ya da rivayetlerin farklılığını göz önüne alırsak, 9 ya da 11 yaşındaki bir çocukla, bir kız çocuğuyla evlenmiş olması, hep sürekli İslam düşmanlarının dillerine doladığı bir olay. Gerçekten yani insanın fıtratında ya da Allah'ın kanunlarında böyle bir durumun hiç mi yeri yok ki? Acaba gerçekten bu konunun üzerinde bu kadar tartışılmaya değer mi? Değer bir konu mu acaba? Elbette bazı konuları göz önüne aldığımız zaman, bazı hususlara derinlemesine baktığımız zaman ve incelediğimiz zaman, yani ön yargılı değil de peşin fikirli olmadan ön yargısız bir şekilde meseleye yaklaştığımız zaman meselenin hiç de İslam düşmanlarının zannettiği gibi olmadığını hemen bir çırpıda anlayıveririz. Mesela genelde İslam düşmanlarının ortaya atmış olduğu iddia Hazreti Ayşe'nin küçük olması, bir başka iddia ise Peygamber Efendimizin Hazreti Ayşe ile yapmış olduğu evlilikten sonra Hazreti Ayşe'yi 18 yaşlarında ya da 19 yaşlarında bir dul halinde bırakması, tabi peygamber hanımları için peygamberin vefatından sonra başka erkeklerle evlenme yasağı da getirilince Hazreti Ayşe'nin ömür boyu yalnız bir şekilde yaşamaya mahkum edilmiş olması onların iddiası. Peki neydi bunun meselesi? Yani Allah Resulü gerçekten Hazreti Ayşe ile bizim bildiğimiz ya da bildiğimizi zannettiğimiz ölçüler içerisinde mi evlenmişti? Elbette işin temel noktası burada kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü'nün amacı Hazreti Ayşe ile sırf bir birliktelik olmak için değildi amaç. Yani bizim zannettiğimiz evlilik şekillerindeki gibi sadece bir erkeğin ve bir kadının birleşmesi, hayatını birleştirmesi demek değildi Allah Resulü'nün Hazreti Ayşe ile evliliği. Şehvet düşkünlüğü hiç değildi, olamazdı da zaten. Neden? Çünkü biz Allah Resulü'nü ilk defa Hazreti Ayşe'de tanımıyoruz ki. Hazreti Hatice ile evlenirken de aynı şey söz konusuydu. Yani Hazreti Hatice'nin 40 yaşlarında, Peygamber Efendimiz'in de 25 yaşlarında olduğu bir dönemde Allah Resulü'nün 40 yaşında bir yaşlı kadınla evlenmiş olması acaba şehvetin neyle tarif edilebilir ki? Ya da şahsi düşüncelerinin nesiyle tarif edilebilir, ifade edilebilir ki? Bir defa bu mümkün değil. Allah Resulü 25 yaşında delikanlı bir durumda ve de üstelik Mekke içerisinde herkesin kendisine rahatlıkla kız verebileceği, kızlarını rahatlıkla kendisine eş yapabilecekleri bir durumdayken, bir pozisyondayken Allah Resulü Hazreti Hatice ile o şekilde evlenmesi Allah Resulü'nün evliliğe şehvet nazarıyla bakmadığının bir ölçüsüdür. Dolayısıyla 50 yaşını aşmış olan bir şahsın, peygamberin özellikle 9 ya da 11 yaşında bir kızla sırf şehvi arzularını tatmin etmek için evlenmiş olması zaten üzerinde tartışmaya bile değmeyen bir konudur. Dolayısıyla başka bir konu mu vardı acaba? Elbette. Çünkü Allah Resulü Hazreti Hatice ile evlenmişti. Arkasından kısa bir süre sonra Sevde ile evlenmişti ve arkasından Hazreti Ayşe ile evleniyordu. Fakat Peygamber Efendimizin yapmış olduğu bütün evliliklere bakın, Hazreti Ayşe'nin dışındaki bütün evlilikleri dul kadınlarladır. Bir defa evlenmiş, iki defa evlenmiş ya da kocası ölmüş, kocasından boşanmış kadınlarla evlenmiştir Hazreti Ayşe hariç. Ve dolayısıyla Allah Resulü'nün evlenmiş olduğu bu kadınların tümü hep yaşlı kadınlardır. Ancak Ayşe müstesna. Elbette bunun bir hedefi vardı. Yani Allah Resulü bunu Allah'ın vahyi doğrultusunda bu evliliğini gerçekleştirirken elbette bir hedefi olacaktı. Neydi bu hedef peki? Bu hedef Hazreti Ayşe'nin o genç yaşıyla, o yeteneğiyle, zekasıyla, Peygamber Aleyhisselam'ın bulunduğu evde yetişmesiyle İslam toplumuna faydalı olmasıydı. Amaç buydu. Allah Resulü'nün aileyle ilgili, erkek kadın ilişkileriyle ilgili, ailenin mahrem durumlarıyla ilgili bütün hususlarda İslam'ın hükümlerini, Peygamber Efendimizin pratize edilmiş olan o hayatını bize aktarması konusunda Hazreti Ayşe'ye çok işler düşecekti. Peki diğer kadınları bunu yapamaz mıydı? Yapamadıkları ya da yapmamış olduklarını biz bugün İslam kaynaklarından hemen öğreniyoruz. Çünkü bugün sünnete baktığınız zaman, hadislere baktığınız zaman bile bu düşüncenin gerçekten doğru olduğunu hemen kanaat getirebiliriz. Bakınız, Hazreti Ayşe'den 2000'den fazla hadis rivayet edilmiştir. Allah Resulü'nün diğer eşlerinden acaba bırakın bu kadar hadisi, bunun acaba onda biri, 20'de biri kadar hadis rivayet edilebilmiş midir? Yine Allah Resulü'nün diğer eşlerinden Müslümanların, sahabenin gidip soru sormasına bir bakın. Bir de Hazreti Ayşe'ye gelip meseleleri danışmalarına bakınız. Elbette çok farklı bir pozisyondadır. Yani Hazreti Ayşe'nin bu durumdaki misyonu, pozisyonu üstlendiği rolü, görevi gerçekten İslam ümmetinin hayrınaydı. Ve Allah Resulü yaşlı bir kadınla yapmış olduğu evlilikte elbette yaşlı bir kadın, daha önce hayatını belli bir noktada, belli bir ortamda geçirmiş olan bir kadın, belli bir süreden sonra Allah Resulü'nün terbiyesine, eğitimine girmesine rağmen Hazreti Ayşe kadar temelden yetişmiş bir kadın gibi o görevini icra edemezdi. Ve Hazreti Ayşe validemiz 9 ya da 11 yaşlarından itibaren, ki öncesinde Ebu Bekir gibi bir babanın evinde, arkasından Peygamberin evinde bu eğitime tabi tutulacak ve bu küçük yaşından itibaren İslam toplumunu yönlendirici hükümlerin adeta çıkış kaynağı görevini üstlenecekti. Hazreti Ayşe'nin peygamberle evlenmesinin en büyük hikmetlerinden bir tanesi belki de buydu. Evet, kaldı ki Allah Resulü'nün Hazreti Ayşe ile yapmış olduğu bir evlilik bizim zihinlerimizde tasavvur ettiğimiz rastgele bir evlilik şekli değil. Bundan çok çok uzakta bir evlilik şekli. Çünkü bu evliliğe söz konusu olan kişilerden bir tanesi peygamber. Yani Allah'ın kontrolü altında olan bir şahıs ve bu şahsın bir evliliği gerçekleşiyorsa elbette bu evliliğin bizim evliliklerimiz gibi olmadığı apaçık, aşikar ve meydanda. Yine Allah Resulü'nün Hazreti Ayşe ile evlenmesi, o küçük kız çocuğunu işte zulümle incitmiş olması onların iddiasınca ya da küçük yaşlardan itibaren ebediyen dul bırakmış olması acaba Hazreti Ayşe'ye zulüm mü gerçekten? Hadi varsayalım bunun böyle olduğunu düşünelim. Yani Allah Resulü Hazreti Ayşe'yi bu şekilde dul bırakmasıyla zulüm etmiş olduğunu bir düşünelim bir anlık için. Ancak şunu hemen tekrar düşünce planına getirmemiz lazım. Eğer Allah Resulü büyük bir ideali taşıyorsa, idealinde büyük bir toplumu kurma varsa ve bu toplumun kurulması için de bir takım kurbanlar gerekiyorsa elbette kurbanlardan bir tanesi de Hazreti Ayşe'dir diyebiliriz. Yani o toplumun, o ideal toplumun, o büyük idealle kurulacak olan toplumun şekillenmesinde Ayşe'siz bir yapı olmayacaksa elbette ki Ayşe bu konuda seçilecekti. Ve neticede de böyle olmuştur. Yine baktığınız zaman Hazreti Ayşe'nin küçük yaşına rağmen peygamberle evliliği konusunda gerçekten bir takım kıstaslar önümüze geliyor. Çünkü Allah Resulü evrensel bir peygamberdir. Allah Resulü'nün hayatında uyguladığı bütün uygulamalar, ibadet ve muamelat konusunda, aile, hukuk, ekonomi ve diğer bütün alanlarda pratik olarak ortaya koymuş olduğu hayatı elbette belli bir çağla sınırlandırılmayacak. Kıyamete kadar gelmiş gelecek bütün toplumlar için bir kıstas, bir ölçü olacak idiyse, o halde Allah Resulü'nün kıyamete kadar karşılaşılabilecek bir takım olaylar içinde bir takım uygulamalarını görmemiz gerekecekti. Ve Hazreti Ayşe'nin böyle küçük bir yaşta evlenmiş olmasının getireceği ölçü şuydu. Bir kız çocuğu buluğ çağına erdikten sonra, yani Allah'ın yarattığı, fıtrat olarak yaratmış olduğu insanın evlenmeye müsait olduğu çağa geldikten sonra evlenebileceğine dair en açık ve bariz hüküm olmuş oluyor. Hazreti Ayşe'nin 9 ya da 11 yaşlarında peygamberle evlenmiş olması ve bu çağda da kız çocuklarının buluğ yaşına ermiş olması, elbette bu noktada evliliklerin İslam'a göre hiçbir sakıncaların olmadığını da bir noktada göstermiş oluyor. Yani bir kız çocuğu bu yaşından itibaren evliliğe hazırdır. Yuva kurmaya hazır bir pozisyondadır Allah'ın kanunlarına göre. Ancak hemen aklımıza şu geliyor. Peki yürürlükteki kanunlara baktığımız zaman, dünya toplumlarına, devletlerinin yürürlükteki kanunlarına baktığımız zaman durum hiç de böyle değil. Evliliklerin sınırları belirlenmiştir. Mesela 16 yaşından önce kız çocuklarının evlenemeyeceğine dair hükümler getirilmiştir. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Elbette Allah'ın ortaya getirmiş olduğu kanuna bir noktada alternatif kanunlar üretmekten başka bir ifadesi yok bunun. Allah Resulü eğer bunu hayatında uygulayarak bize göstermiş ise, bu noktada bizim buna ilave edeceğimiz hiçbir şey yoktur kıymetli dinleyiciler. Ve özellikle bakınız, çok çarpıcı bir örnek. Az önce söyledim ya, gerçekten Allah Resulü'nün hayatı evrensel idi bizim için de. Kıyamete kadar gelecek insanlar için de büyük bir örnek taşıyordu. Bakınız, Türkiye'de bile son 2-3 haftadır insanların gündemini meşgul eden bir evlilik olayı var. Çok basit bir olay. Yani münferit bir hadise olmasına rağmen toplumsal bir hale getirildi. Sanki memlekette hiçbir mesele kalmadı, sadece bu meseleyle uğraşmamız gerekircesine adeta üzerine yürüdüler. Nedir mesele? 13 yaşındaki bir kız çocuğunun bir delikanlıyla evlenmiş olması meselesi. Yani gerçekten düşünün, Allah Resulü'nün bu noktadaki evliliğiyle bu evliliği birazcık kıyaslamamız gerekmez mi acaba? Ya da bunun sonucu olarak Allah Resulü'nün evlilikte getirmiş olduğu kıstaslar, ölçülerle bu noktadaki ölçüleri karşılaştırmamız acaba gerekmez mi? Kim neye göre konuşuyor? Ya da bu evlilik kime göre uygun, kime göre uygun değil? Eğer mesele Allah'ın yarattığı insanların fıtratına yerleştirmiş olduğu kanunların meselesi ise, yani mesele Allah'ça değerlendirilecekse, elbette bunun bir pürüzü yoktur. Bir problem de değil. Çünkü bu noktada biz önce rehberimizin, önderimizin böyle bir uygulamasını görmüş isek ve bu uygulama bize bir takım örnekler de veriyorsa, bunun üzerine hiç ilave edeceğimiz bir şey yoktur. Yani mesele o kadar da tartışılacak bir boyuta getirilmenin hiçbir anlamı da yoktur. Peki neden bu kadar tartışılıyor? Çünkü medeni kanunlar ya da Allah'ın kanunlarına alternatif olarak ortaya konan kanunlara göre elbette bu çok garipsenecek bir olaydı. Olabilir miydi acaba? 13 yaşında bir kız çocuğu nasıl evlenebilirdi? Bu mümkün müydü? Acaba evliliğe müsait olabilir miydi? Ve insanlar tartışa dursun. Elbette insanlar bu meseleleri tartışırken bir takım gerçekler de gün yüzüne çıkacaktı. Neticede yıllardır insanlara kendi kanunlarını zorla dikte ettiren zulüm rejimleri bu noktada kendilerinin üretmiş olduğu kanunlarının fiyaskoyla neticeleneceğini elbette görecekler. Ya da bu şekilde ortaya koymuş olduğu kısıtlayıcı önlemlerle, yaş tahditleriyle, sınırlamalarla insan fıtratının gerçekten çatışmış olduğunu kendileri de bizzat görmüş olacaklar. Gerçi mümin olarak, Müslüman olarak bizlerin bu konuda hiçbir itirazımız yok. Hiçbir şek ve şüphemiz yok. Ancak şüphesi olanlar için meselenin takip edilmesinde fayda var. Bu noktada Hazreti Ayşe ile Peygamber Efendimizin evliliğinde gerçekten İslam ümmetinin, toplumunun kurtuluşu için, saadeti için ya da bilgilenmesi için büyük hikmetler vardı. Kısaca tekrar vermemiz gerekecek olursa, Hazreti Ayşe peygamberle evlenmemiş olsaydı peygamberin aile hayatıyla ilgili özellikle kadın erkek ilişkileriyle ilgili hükümlerini bize ulaştıracak yetenekli, gerçekten zeki, bu konuda da kabiliyetli bir kadının olması düşünülemezdi. İşte bu rolü üstlenen Hazreti Ayşe'dir ki İslam'ın bu konudaki mirasını bize kadar intikal etmiş ve biz de dinimizin çoğunu bundan öğreniyoruz. Gerçekten gariptir. Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi şahsiyetler bile İslam'ın kendi aralarında tartışma konusu olan bir takım problemlerini halletmek üzere Hazreti Ayşe'ye müracaat ettiklerini bir takım kaynaklarda okurken işte ister istemez bu insan aklına geliyor. Neden başkaları değil de neden özellikle Hazreti Ayşe tercih ediliyor? İşte bu sebepten dolayı. Çünkü Peygamber Efendimizin diğer bütün hanımlarının ilk yetiştiği ortam peygamber ocağı değildi. Başka evlerde büyümüştü. Neticede peygamberin ocağında ya da peygamberin evinde hayatını sürdürüyordu. Oysa Hazreti Ayşe Ebu Bekir gibi birinin evinde yetişmiş, Allah Resulü gibi birinin evinde de terbiyesini almış ve hayatını bu sağlam temel üzerine oturtmuş ki bizim ondan alacak mirasımız elbette sağlam olacaktı. Evet kıymetli dinleyiciler, İslam düşmanlarının üzerinde çokça tartışmış olduğu Peygamber Efendimizin Hazreti Ayşe ile evliliği hicretten önce vaki olmuş denilir. Daha doğrusu bazı rivayetlere bakıldığı zaman da hicretten önce nikah kıyıldı. Yani bizim tabirimizle nişanını yaptığı, sözünün kesildiği, ancak hicretten sonra ise evliliğinin bizzat gerçekleştiği, yani Hazreti Ayşe'nin hicretten sonra koca evine geldiği, baba evine terk ettiği rivayetleri bize kadar ulaşmaktadır. Ve Allah en doğrusunu bilir ama herhalde en doğrusu da akla, mantığa ve yine bize kadar ulaşan mirasa en uygun olan da budur. Yani Allah Resulü'nün Hazreti Ayşe ile bizzat karı koca ilişkileri mahiyetinde, düzeyindeki evliliğinin hicretten sonra gerçekleşmiş olmasıdır. İşte bu olaydan sonra, yani Allah Resulü'nün Hazreti Ayşe'nin yerine Sevde'yi ve daha sonra da Hazreti Ayşe yerleştirmesinden sonra Allah Resulü bu sefer kendisini himaye eden Ebu Talip gibi birilerini ya da Ebu Talipçe kendisine sahip çıkan insanlardan bir kısmının desteğini aramaya çalışır. Ve bu bağlamda da Allah Resulü ilk olarak Taif'e bir yolculuk düşünür. İslam'ı Taif'e taşımayı düşünür Allah Resulü. Aslında Allah Resulü'nün bu 10 yıllık tebliğ hayatına baktığımız zaman eğer bu şahıs bir peygamber olmasaydı, bu şahsın ideali, ilahi bir ideal olmasaydı, ilahi bir amaç, bir gaye taşımasaydı, herhalde bu insanın bu kadar zorluklardan sonra tekrar bir harekete geçmesine gerek yok. Bu şahsın Mekke'de oturması artık yeter bıktım diyerek rahatına bakması gerekirdi. Oysa Allah Resulü hiç de böyle düşünmedi. Ya da hiç böyle bir şey aklına bile getirmedi. Hatta üstüne üstlük Allah Resulü bütün bu sıkıntılardan sonra, hüzün senesinden sonra, bütün müşriklerin kendisine açıkça cephe almasından sonra ve kendisini himaye edecek, destekleyecek hiçbir kimsenin kalmamasından sonra bile Allah Resulü Taif'e gidiyor. Taif'e gitmeyi aklından geçirebiliyor. Amaç ne? Allah'ın dinini oraya ulaştırabilmek. O insanlara da bu mesajı ulaştırabilmek. Sonuç ne olursa olsun görev buydu ve bu yapılacaktı. Allah Resulü gitti Taif'e. Taif'in ileri gelenleriyle görüştü. Onlara davetini tebliğ etti. Tıpkı Mekke'de ilk davetinde uyguladığı ya da uygulamaya koyduğu, insanlara arz ettiği fikirlerini, düşüncelerini ortaya çıkardı. Neydi bunlar? Ahiret, hesap, cennet, cehennem, geçmiş ümmetlerin başına gelen azap, korkutucu, ürkütücü haller, manzaralar ve kıyamette bu işin hesabını sorulacağı, kendisinin peygamber olacağı, Allah'tan başka ilahın olmayacağını yine Taiflere de teklif etti. Ve bunlardan hiçbirisi bunu kabul etmedi. Kabul etmesi de zaten beklenmezdi öyle bir toplum tarafından. Ve neticede Allah Resulü Taif'te umduğunu bulamadan geri döndü. Geri dönmekle kalsaydı ya ne güzeldi. Ne çare, Allah Resulü Taif'ten dönerken bile Taifliler Allah Resulü'nü kendi hallerine bırakmamışlar. Mekke'deki insanların yaptıklarını aratır hale gelmişti Taiflerin yaptığı. Mekke'de insanlar evet birçok şey yapmışlardı ama Taiflerin yaptığı gibi yapmamışlardı. Peşine insan takmamışlardı bu insanın. Peşine insan takıp da taşlatmamışlardı. O kadar aşırı hakaretlerde de bulunmamışlardı. Ve Taifler bunu yaptıktan sonra Allah Resulü ayakları kan revan içerisinde belli bir noktaya kendisini ulaştırabilmişti. Ve burada bu şahıstan, yani vahiy ile desteklenen Allah'ın yeryüzündeki son elçisi olarak Taiflerden gördüğü bu baskıya rağmen bu şahıstan ne beklenirdi? Elbette bu peygamber olmasaydı da başka bir şahıs olsaydı, yani sizden, yani bizden birisi olmuş olsaydı acaba ne düşünebilirdik? Acaba içimiz ne tür intikam hırslarıyla dolu olabilirdi? Taiflerden nasıl öc almanın, intikam almanın yollarını acaba arardık? Ama Allah Resulü hiç böyle yapmadı. Kurtuldu onların taşlamalarından, uzaklaştı bir yere ve neticede Allah'a ellerini açtı. Ve Allah'a yalvardı, Allah'a sığındı, Allah'tan başka sığınacağının olmadığını ifade etti. Daha da ötesi, kendisini az önce taşlayan, Taif'in dışına kadar, dış yollarına kadar bile kendisini kovalayan, çoluk çocuk üzerine saldıran Taiflerin hidayeti için Allah'a dua ediyordu. Allah'ım, bunlar cahiller, bunlar bilmiyorlar, bunlar bilseydi böyle yapmazlardı elbette. Onlara hidayet nasip eyle diye hala dudaklarından dualar dökülüyordu ya Allah Resulü'nün. Çünkü o rahmet peygamberiydi. O kolay kolay beddua etmezdi. Ve neticede Hazreti Ayşe peygamberimize soruyor. Ya Resulallah, gerçekten hiç sıkıntıya katlandın mı? Yani Uhud günü gibi, sıkıntıya düştüğün gibi hiç sıkıntıya katlandın mı? Sıkıntıyla karşı karşıya kaldın mı diye soruyor Hazreti Ayşe peygamberimize de. Allah Resulü bu olayı anlatıyor. Tam bu sırada işte, yani Taif'ten dönerken diyor Allah Resulü, Cebrail gökyüzünde bana göründü ve dedi ki, ben senin emrindeyim. Allah beni senin emrinde olmak üzere gönderdi. Emret, istediğini yerine getireyim. İstersen şu kasaba halkını, şu belde halkını, şu iki dağı bir araya getirmek suretiyle helak edeyim, yok edeyim eğer istiyorsan. Ama Allah Resulü hiç de böyle düşünmemişti. Çünkü o bu amaç için gönderilmemişti. Ve neticede hatta Allah'ın Resulü şu ifadeleri kullanıyordu. Hayır, Cebrail'e diyordu. Hayır, onların helak edilmesi isteğine hayır. Ben ümit ediyorum ki onların soyundan Allah tek ve ortağı olmayan, Allah'a ibadet eden nesiller çıkarır diye Allah'ın Resulü hala ümitlerini devam ettiriyordu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten dönüşünde ilk defa kendisinin karşılaşmış olduğu bir olay var. Cinlerin kendisini dinlemesi. Cinlerin Kur'an'ı ilk defa dinlemiş olmaları. Ahkaf suresinde Rabbimiz Allah Resulü'nün cinler tarafından Kur'an, okuduğu Kur'an'ın dinlendiğini bize şöyle ifade ediyor. Mealen okumak istiyorum. Ahkaf suresi 29. ayetten itibaren. Hani cinlerden birkaçını Kur'an dinlemek üzere sana yöneltmiştik ya, böylece onun huzuruna geldikleri zaman dediler ki o cinler, kulak verin, dinleyin. Sonra Kur'an'ın okuması bitirilince kendi kavimlerine, o cinler kendi arkadaşlarına uyarıcı olarak, münzir olarak geri döndüler. Ve dediler ki cinler, ey kavmimiz, gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan bir kitap dinledik. Hakka ve doğru olan yola yöneltip iletmektedir. Yine cinler devam etti. Dediler ki, ey kavmimiz, Allah'a davet edene icabet edin, peygambere icabet edin yani, ve ona iman edin, günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun. Allah Resulü, evet, Taif'ten gerçekten eli boş dönmüştü ama döndüğü bu sırada işte Taif ile Mekke arasında ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyordu. Taifliler buna kulak vermese bile kulak verecek bir başka toplumu Allah yaratıyordu ya, o yetiyordu kendisine. Allah Resulü cinlerin kendisini dinlediğinin farkında değildi. Bu noktanın altını çizelim. Allah Resulü cinlerin kendisini dinlediğinin farkında değildi. Ancak Allah tarafından cinlerin kendisini dinlediği, kendisine vahyedildiği zaman anlamıştı. Cinlerin kendisine vahyedi, cinlerin kendisini dinlediği. Bu noktada gerçekten cinler, gerçi cin suresinde de bu konu detaylarla anlatılır. Allah Resulü'nü dinledikleri zamana kadar kendi kendilerine şunu soruyorlardı. Yahu diyorlardı, biz gökyüzünden eskiden haberler getirirdik. Yani gökyüzü haberlerinden bir takım böyle kulaklarımızı verir, dinlerdik. O haberlerden yeryüzündeki dostlarımıza ulaştırırdık. Ama ne oluyor ki birkaç yıldır hiç haber alamıyoruz demişlerdi de Allah Resulü'nü bu Nahle mevkiinde, yani Taif dönüşünde o dinlendiği yerde dinledikleri zaman dediğimiz yeryüzünün iki ağırlığından birisi olan biri insan, diğer de cinlerle artık bu işi yürütmeye çalışıyordu. Daha doğrusu cinler bu Kur'an'ı dinleyerek kendi kavimlerine uyarıcılar olarak dönmeye başlamışlardı. Allah Resulü Mekke'ye dönecekti. Taif'ten döndükten sonra başka dönecek yeri de yoktu. Ebu Talib'i de yoktu artık Allah Resulü'nün. Kendisini himaye edecek birileri de yoktu. Bu Nahle Vadisi'ne çıkıp da Mekke'ye giriş acaba nasıl olacaktı? Allah Resulü kendisiyle birlikte Taif'e kadar giden Zeyd bin Harise ileydi. Ve Zeyd bin Harise gerçekten derin derin düşünüyordu. Seni memleketinden, Mekke'den çıkaran bu insanlar seni Mekke'ye tekrar sokarlar mı ey Allah'ın Resulü demişti. Ama Allah Resulü ümidini yitirmemişti. Çünkü davasında samimiydi. Dolayısıyla Allah kendisine elbette bir çıkış yolu gösterecekti. Allah Resulü bu bağlamda bakıyoruz ki Mekke'deki insanlardan bir kısmına himayecilik teklifini gönderiyordu. Kendisini himaye etmek üzere, teminat vermek üzere, daha doğrusu o günün Mekke'sindeki yasalarda dokunulmazlık olan, yani birisinin birine vermiş olduğu teminatla o insan dokunulmazda bürünüyordu ya, öyle dokunulmazlık teminatını almak üzere bir takım tekliflerde bulunuyor. Mesela müşriklerden Ahnes bin Şerik, Allah Resulü'nün ilk teklifi yaptığı kişilerden. Teklifi kabul etmez Ahnes. Arkasından Süheyl bin Amr adında bir başka kabilenin reisine bu teklifi götürür. Benim Mekke'ye tekrar dönüşüm konusunda müşriklerin bana baskı yapmamaları için himayeci olması teklifini götürür. O da reddeder. Çünkü kolay bir mesele değil gerçekten. Mekke'deki müşrik toplumu, müşrik nüfusu karşı karşıya getirmek, müşrik nüfusla karşı karşıya kalmak hiç kimsenin gözüne almadığı bir konuydu. Ne Ahnes bunu gözüne alabilirdi ne de Süheyl. Ama Allah Resulü bunun bir çıkış yolunun mutlak olacağını biliyordu. Bir başka şahsa teklif götürdü. Bir başka kabile reisine. Elbette bu kabile reisleri hemen bir çırpıda bunu kabul edecek değillerdi. Edemezlerdi. Çünkü ettikleri takdirde bütün müşrikleri karşılarına alacaklardı. Ve arkasından Allah Resulü Mut'im bin Adi'ye gönderir haber. Kendisini himaye etmek üzere, Mekke'ye girerken himaye etmek üzere himayeci olmasını teklif eder. Mut'im bin Adi bir takım müşavirelerden, kısa bir düşünmeden sonra bu teklifi kabul eder. Ve Allah Resulü'nü himaye ederek Mekke'ye girmesini sağlar. Etrafında 6-7 tane oğluyla birlikte Mut'im bin Adi peygamberi korur ve müşriklerin bulunduğu mıntıkaya gelir, onlara durumu ilan eder. Bu andan itibaren Muhammed benim himayemdedir, ona kimse karışmayacaktır. Ben onun kefiliyim, onun teminatı bendedir diyerek kendisini evine kadar ulaştırır ve Allah Resulü tekrar Mekke'ye döner. Hatta rivayet edildiğine göre Allah Resulü Bedir'de, Bedir Savaşı'nda müşriklerin yenilmesinden sonra Allah Resulü'nün elde ettiği, Müslümanların elde ettiği savaş esirleri arasında, müşrik esirler arasında 70 kişi vardı ya, o 70 kişi esir kafilesi için Allah Resulü söylediği bir sözle bize bu olayı hatırlatıyor. O gün Bedir Savaşı sonunda Allah Resulü diyor ki, eğer diyor bugün Mut'im, yani Taif dönüşünde kendisini himaye ederek, teminat vererek Mekke'ye geri tekrar rahat girmesini sağlayan Mut'im eğer hayatta olmuş olsaydı ve benden bu Bedir esirlerini salıvermemi isteseydi, onun hatırını kırmaz, bu Bedir esirlerini serbest bırakırdım diyerek Mut'im bin Adi'nin o günkü yapmış olduğu bu hareketinin ne kadar büyük bir hareket olduğunu göstermesi bakımından gerçekten önemli. Bu noktada aklımıza ister istemez bazı hususlar geliyor. Allah Resulü nasıl olur da bir müşriğin himayesini ister? Ahnes'e ya da Süheyl'e haber gönderir de reddedilmedikten sonra bir sefer Mut'im bin Adi'ye haber gönderir ve Mut'im bin Adi'nin himayesinde nasıl Mekke'ye girmeyi kabul etmiştir de Allah Resulü. Elbette hemen aklımıza şu gelmesin kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü Mut'im bin Adi'nin düşüncesine kaydı da onun düşüncesini birazcık kabul etti de ona biraz yamıştı da onun gibi biraz düşünmeye başladı da Mut'im bin Adi o yüzden onu Mekke'ye soktu. Mekke'ye girmesi konusunda himaye teminat verdi diye düşünmemiz bir defa yanlıştır. Allah Resulü hayatının hiçbir döneminde ne Mekke döneminin Taif dönemine kadar olan bölümünde ne de bu bölümde hiçbir zaman müşriklerin teminatına karşılık inancından zerre kadar taviz vermemiştir. Bu himaye sadece bir korumaydı. Bir korumadan ibaretti. Yoksa davetin himayesi falan değildi. Allah Resulü dönecekti, davetini yine devam ettirecekti tebliğine, istediğini yine yapacaktı. Ama Mut'im bin Adi bunu, bu şartları gündeme getirerek böyle bir teklifi kabul etmemişti ki. Yani ben seni himaye ediyorum ama sen davetinden vazgeçeceksin diyerek öne sürmüş olduğu bir şart da değildi peygamberin himaye edilmesi. Ve bu şartın öne sürülmeden mutlak manada Mut'im'in peygamberi himaye ederek Mekke'ye sokması ve gerçekten bu olayın Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı üzerinde bir dönüm noktası oluşturması da Bedir esirleri hakkında söylemiş olduğu sözde anlıyoruz. Mut'im hayatta olmuş olsaydı da benden bu esirleri serbest bırakmamı isteseydi onun hatırını kırmaz, bu esirleri serbest bırakırdım diyecek kadar demek ki gerçekten çok kritik bir noktadaydı Allah Resulü. Yine bakın Allah Resulü'nün kendisine karşı tavır takındı ya da Allah Resulü'nün karşısında bulunan insanların arasında bir takım farklılıklar da gün yüzüne çıkıyor. Müşrik olmalarına rağmen müşrikten müşrike fark çıkıyor ortaya. Allah Resulü'nün himayecisi konumunda olan Ebu Talip de bir müşrikti. Ebu Cehil, Ebu Leheb de bir müşrikti. Mut'im bin Adi de birer müşrikti. Müslüman değildi hiçbirisi. Ama Allah Resulü'nün Ebu Cehil'e ya da Ebu Leheb'e takındığı tavır ile Mut'im bin Adi'ye ya da Ebu Talib'e takındığı tavır arasında elbette çok fark olacaktı. Bu noktada da demek ki Müslümanlar olarak bizlerin Allah Resulü'nün bu müşriklerin değişik düşüncede olan müşriklerin değişik düşüncelerine, eylemlerine karşılık değişik tavırlar takınmamız noktasında da bize bazı konularda örnek olduğunu hemen anlamamız mümkün. Nitekim Rabbimiz Mümtehine suresinde de bu noktada hangi tür kafirlere açıkça düşmanlık yapacağımızı ya da hangi tür kafirlerle iyi geçineceğimizi, insani ilişkiler içerisinde bulunacağımızı, hangileriyle de bulunamayacağımızı, hangileriyle savaşacağımızı bize açıkça belirtiyor zaten. Mesela Rabbimiz şöyle buyuruyor Mümtehine 8. ayette, Allah sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever demiştir. Yani eğer yurtlarından çıkarmıyorsa bu müşrikler, din konusunda da bunlarla savaşmıyorlarsa, bu insanlara iyilik yapılması noktasında herhangi bir sakınca yok. La yenhakum diyor. Sizi alıkoymaz Allah. Peki kimden alıkor? Yine müteakip 9. ayette Mümtehine suresinde, Allah şöyle buyurur. Allah ancak din konusunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkaranları ve sürülüp çıkarılmanız için arka çıkanları, yardımcı olanları dost edinmenizden sakındırır. Bakınız ikisi de müşrik. Birisi Müslümanları yurtlarından çıkarmayan, onlara Allah iyilikle bulunmayı tavsiye ederken öbürü de müşrik ama onları Müslümanları yurtlarından çıkarıyor ya da çıkaranlara yardımcı oluyorsa İşte onlarla dostane ilişkilerin kurulmasını yasaklıyor. Allah Resulü de Ebu Cehil ve Ebu Leheb'e takındığı tavır ile Mut'im bin Adi kendisini himaye eden ya da Ebu Talip gibi birisine karşı takındığı tavır arasında bu noktada bir fark var. Yoksa Allah Resulü'nün bunlara karşı takındığı tavır özellikle Mut'im bin Adi ve Ebu Talip'e karşı takındığı himayeci şahısların himayesi altında takındığı tavır taviz değildi. Taviz verme noktasında zerre kadar bir durum da söz konusu değil elbette. Evet kıymetli dinleyiciler, Allah Resulü Taif'ten döndükten ve Mekke'ye Mut'im bin Adi'nin himayesi altında girdikten sonra elbette tebliğine yine kaldığı yerden devam edecekti. Yine boş oturmayacaktı. Ne olursa olsundu Allah'ın bu davetinin mutlaka artık hedefine ulaşması gerekiyordu ve bu hedef için de ne gerekiyorsa yapılacaktı. Allah Resulü Taif'ten de eli boş dönünce ve Mekke'de de insanların kendisine açıkça cephe alıp davetini reddetmesi artık gün yüzüne çıkınca Allah Resulü başka bir taktik denemişti. O da Mekke'ye panayırlar için gelen ya da hac için, Kabe'yi ziyaret için gelen insanlara ulaşmaktı. Onlarla hiç olmasa görüşüp meseleyi onlara takdim etmek, onlarla İslam'ı Mekke'nin dışına taşırmaktı. İşte Allah Resulü panayırlarda kabile reisleriyle bizzat görüşme imkanını bulmuştu. Ve bu görüştüğü kabileler içerisine baktığımız zaman gerçekten o gün Mekke dışında, yani Arabistan Yarımadası içerisinde bulunup da Allah Resulü'nün görüşmediği, kendisiyle temasa geçmediği, İslam'ı kendisine, özellikle liderlerine takdim etmediği bir kabile hemen hemen hiç kalmamıştı. Ancak sonuç neydi peki? Elbette sonuç gene de iç açıcı değildi. Ama zaten görev bu değil miydi ki? İnsan sadece görevini yapmak zorunda değil miydi? Daveti ulaştırmak zorunda değil miydi asıl görev? Bunu yaptıktan sonra sonucu artık Allah'a havale edecekti. Yani Allah Resulü de, Allah Resulü'nü örnek ve rehber edinen Müslümanların da sorumlu oldukları tek şey vardı. İnsanlara bu mesajı ulaştırmaktı. Yoksa bu mesajın neticesini elde etmek ya da mümin bir toplum oluşturabilmek değil Müslümanın görevi. O görev, o sonuç, akıbet gerçekten Allah'a aittir. Müminin görevi sadece tebliğ ile biter, sadece anlatmakla biter. Allah Resulü de işte Mekke dışından gelen bu kabile reisiyle her görüştüğünde de yine de Mekke'nin ileri gelenlerinden amcası Ebu Leheb ve de Ebu Cehil, diğer ileri müşriklerde ileri gelen müşrikler Ebu Cehil, Peygamber Efendimizin girmiş olduğu her çadırda onun arkasından girer. Peygamberin az önce din anlattığı insanlara, İslam'ı tebliğ ettiği insanlara, Ebu Cehil ve Ebu Leheb kılıklı insanlar da girerek onun sözlerinin gerçekten sahtekarlıktan öteye geçmediğini, yalan söylediğini, delirdiğini, bunun sözünün özünün bir olmadığını, sonra kabilesine ihanet ettiğini, akrabalarının tümünü bıraktığını ifade ederek çevre kabilelerin peygamberden etkilenmemesi için ne gerekiyorsa ellerinden geldiğini artlarına koymamışlardı. Ve neticede bütün kabilelerle görüşmüştü ama Allah Resulü Medine'den gelen özellikle bir kabileyle görüşmüştü ki bu kendisinin gerçekten devleti kurma noktasında, İslam devletini yerleştirme, tesis etme merhalesinde önemli bir dönüm noktası olacaktı. Evs ve Hazreçlilerden bahsediyorum kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü çevreden gelen kabileler İslam anlatmasına rağmen birçok kabileden, hemen hemen tamamına yakın kabileden hep red cevabı alırken, hep olumsuz cevap alırken Evs ve Hazreç'ten ümitlendi Allah Resulü. Onlara İslam'ı takdim ettiği günden andan itibaren bir takım ümitler taşımaya başladı Allah Resulü. Evs ve Hazreç kabilesi de, kabilesi ileri gelenleri de gerçekten Allah Resulü'ne sempatiyle bakmaya başlamışlardı. İnsanın aklına şu geliyor. Acaba diğer kabileler, yani Arabistan içerisinde bulunan diğer bütün kabileler Allah Resulü'ne red cevabı verirken, en ufak bir ilerleme, olumlu bir ilerleme kaydetmezken Evs ve Hazreç kabilesinin bu konuda Allah Resulü'nün tebliği konusunda yumuşaması ya da müsbet bir ışık vermesi, ileriyi aydınlatıcı bir ümit vermesi acaba neyin nesiydi? Evs ve Hazreç kabilelerin yapısına baktığımız zaman kıymetli dinleyiciler, bunun gerçekten olağan olduğunu, tabii bir hareket olduğunu, Allah Resulü'nün yapmış olduğu tebliği, yapmış olduğu daveti kabullenmekten başka bir çarenin olmayacağını bize gösterir. Ve bunun için birkaç tane neden var. Mesela Evs ve Hazreç kabileleri Medine'de yaşıyorlardı. Medine'de Yahudilerle birlikteydiler Evs ve Hazreçler. Yahudiler de belli bir kitabın sahipleriydiler. Belli bir peygambere sahip çıkıyorlardı. Yani nübüvvet, vahiy, kitap gibi kavramlarla alışıktı bu toplum, Yahudi toplumu. Ve bu Yahudi toplumuyla haşir neşir olan Evs ve Hazreç kabileleri de vahiy, nübüvvet, kitap gibi kavramlara yabancı değildi. Bu noktada Allah Resulü ile karşılaştıkları ilk noktada bu konu gündeme geldi. Ve Allah Resulü de kendilerine nübüvvetten, kitaptan, vahiyden, peygamberlerden bahsedince ister istemez bir irtibat kurdular da o yüzden olumlu bir cevabın ortaya çıkması kaçınılmaz oldu. Bir başka sebep vardı Evs ve Hazreç kabilesinin peygambere karşı olumlu yaklaşımında. Yahudilerle birlikte yaşayan Evs ve Hazreçler, Yahudilerin bir peygamber beklediğini öğrenmişlerdi Yahudilerden. Çünkü kendi aralarında bir tartışma, bir problem olduğu zaman Yahudiler sürekli onlara diyorlardı ki yakında biz bir peygamber bekliyoruz. Öyle bir peygamberi beklediğimiz zaman o peygamber bir gelecek, sizi Ad ve İrem'in silip süpürdüğü gibi silip süpüreceğiz buradan ve biz size hakim olacağız, sizi yok edeceğiz diyorlardı o peygamber geldikten sonra diyorlardı. Ve Evs ve Hazreç kabilesi bunu adeta zikir gibi her gün duyuyorlardı. Duyduklarına göre peygamberle karşılaştıkları zaman Mekke'de hemen akıllarına bu düşünce geldi. O Yahudilerin kendilerine hava atmaları, bu peygamberle hava atmaları akıllarına geldi. Bu olabilir miydi? E neden olmasın? Yahudilerin sahipleneceğiz dedikleri peygamber bu olabilirdi ve buna sahip çıkılması gerekiyordu. Bunun için geleceğine inandıkları bu peygamber yanında yer alarak Yahudileri alt etmek istiyorlardı Evs ve Hazreçler. Yani daha dün Yahudiler bize bu peygamberle galip geleceklerine ümit ediyorlardı. Onlar bizim önümüze geçmeden biz hemen buna sahip çıkalım ve Yahudilere karşı bir üstünlük sağlayalım düşüncesiyle Evs ve Hazreç kabileleri peygambere sahip çıkmaya başladılar ilk görüşmelerinde. Bir başka neden daha vardı. Evs ve Hazreç kabileleri iç savaştan bıkmışlardı. Kendi aralarında aylar yıllar süren savaşlar vardı, kavgalar vardı. Ve bu kavgalardan bıktıkları için kendilerini toparlayacak, bir araya getirecek, aralarında dirlik düzen kuracak bir liderin özlemi içindeydiler. Nitekim Evs ve Hazreçlerin peygamberle tanışmalarından önce Medine'de Abdullah bin Übey bin Selül'ü, ki münafıkların reisidir bu, Abdullah bin Übey bin Selül'ü kral olarak seçmek üzere hazırlanıyorlardı. Bu da bunun ifadesiydi. Amaç neydi? Bir lideri, bir önderi edineceklerdi ve bu kendilerini toparlayacaktı. Bu konuda da Allah Resulüne sahip çıkmaktan başka çareler de yoktu. İşte Evs ve Hazreç kabileleri Yahudilerle birlikte yaşamalarından dolayı ortaya çıkan sonuçla peygambere yaklaşmışlar ve peygamberin kendilerine davet bu teklifi hemen Evs ve Hazreç tarafından dikkate alınmış ve Medine'ye döndüklerinde bu noktayı, bu konuyu Medine'li diğer arkadaşlarıyla, akrabalarıyla konuşur olmuşlar. Hatta kısa bir süre içerisinde Medine'de, yani daha sonra Ensar ismini alacak Ensar evlerinde konuşulmadık, İslam'ın konuşulmadığı ev kalmamış duruma gelecekti. İşte bu ilk peygamberle karşılaşan Evs ve Hazreç ileri gelenlerinin sayesindeydi. Allah Resulü İslam'ı böylelikle Mekke dışında da konuşulur hale getiriyordu. Gerek diğer kabile reisleri, gerek Evs ve Hazreç kabilesinin reisleriyle görüşmesinden sonra Mekke'de de, Medine'de de, Taif'te de ve diğer memleketin birçok bölgelerine uçlarında artık kamuoyu oluşturulmuştu. Gündem İslam'dı, gündem peygamberdi, gündem yeni gelen Kur'an'dı ve bu konuşulacaktı. İşte Allah Resulü böyle bir ortamda artık yavaş yavaş devletin tesisine, devletin kurulmasına doğru artık emin adımlarla yürümeye başlıyordu. Evet kıymetli dinleyiciler, bu noktada Allah Resulü'nün İslam'ı Medine'de de konuşulur hale getirmesinden sonra İsra ve Miraç hadisesi, hicretten önce meydana gelen İsra ve Miraç olayı meydana geliyor ki bu da başlı başına bir olay ve bu olayın Müslümanların hayatında etkili bir yön olduğu gibi müşriklerin hayatında da menfi manada etkili bir yönü elbette olacaktı. Bu konuyu ve buradan itibaren diğer konuları önümüzdeki derslerimizde inşallah tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Resulü'nün siretini bu noktadan devam edeceğiz. Önümüzdeki derslerde İsra ve Miraç hadisesinden itibaren tekrar anlatmak üzere, tekrar sizinle birlikte olmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.